Ayrım 88.
Mustafa Kemal'in düşüncelerini İsmet Paşa dile getirirken karşıt fikirler de İslamiyet konusundaki tutuculuğuyla bilinen Kazım Karabekir'den çıkıyordu. İsmet Paşa'nın dile getirdiği bu konudaki düşünceler ne ola ki? Yazar kaynak gösterse de okuyup bilgilensek. Bu ilginç tartışmalar uzun zaman devam etti. Bu tartışmaların başladığı ve uzun zaman devam ettiğine ilişkin hiçbir belge kaynak bulamadım. Yazar dayanaklarını açıklamak lütfunda bulunmaz mı acaba? 18 Temmuz 1923'te Teşkilat-ı Esasiye yani anayasa hazırlıkları sırasında Mustafa Kemal tarafından ayrı heyet Ankara Garı'ndaki taş binada bir araya getirildi. Böylece sözü Karabekir'in iddiasına getiriyor, soyadlarını ekleyerek aktarıyorum. Başkanlığının Mustafa Kemal'in yaptığı toplantıda İsmet İnönü Bey, Dahiliye Vekili Fethi Okyar Bey, İktisat Vekili Tevfik Rüştü Aras Bey, Nafıa Vekili Fevzi Pirinçioğlu Bey, Maliye Vekili Hasan Bey, Hasan Fehmi Ataç herhalde, Ziraat Vekili Sabri Bey, Toprak, Matbuat Umum Müdürü Ağaoğlu Ahmet Bey, Mebuslardan Ziya Gökalp Bey, İhsan Bey, Sivas Mebusu Rasim Başara Bey bulunuyordu. Erzincan Mebusu Rafet Bey ise katiplik yapıyordu. Bir başka versiyonda bu ad Saffet olarak geçiyor. Abdurrahman Dilipak bir başka açıdan Kemalizm sayfa 242. İlk sözü alan İktisat Vekili Tevfik Rüştü Bey, Teşkilat-ı Esasiye'de dinimizin açıkça yazılması gerektiğini belirten bir konuşma yaptı ve kimseden korkusu olmadığını söyledi. Tevfik Rüştü Bey bunları neden söylemişti? Onu daha çok batıcı olarak tanıyanlar sözlerinin anlamını çözmeye çalışıyorlardı. Ancak aynı zamanda kurt bir politikacı olduğunu da süreç içinde ispat eden Kazım Karabekir bir şeyler sezinledi. Söz alarak Teşkilat-ı Esasiye'de dinimizin İslam olduğu yazılıdır. Dipnot, Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır ibaresi 1920 Anayasası'nda yoktur. 29 Ekim 1923'te kabul edilecek ve anayasaya ikinci madde olarak girecektir. Türk Parlamento Tarihi 1. Dönem 1. Cilt sayfa 184-186, 2. Dönem Zabıt Ciridelleri 3. Cilt sayfa 96-97. Oysa olay Karabekir'e göre 18 Temmuz 1923'te geçiyor. Bülent İşmen Karabekir'i 3,5 ay sonra anayasaya girecek olan fıkraya göre konuşturuyor. Karabekir'in anılarında böyle bir cümle yok, İşmen eklemiş. Tevfik Rüştü Bey, hangi kanaatinizi haykırıyorsunuz ve Teşkilat-ı Esasiye'ye hangi dini yazdıracaksınız? Hristiyanlığı mı dedi? Toplantıya katılan mebuslar ve vekillerden tek bir ses çıkmadı. Buz gibi bir hava toplantının üstüne kabus gibi çökmüştü. Acaba Mustafa Kemal'in amacı neydi? Gözler ona çevrildi. Mustafa Kemal konuşmaları yalnızca dinleyeceğini belirten bir yüz ifadesi takınmıştı. Birkaç saniye süren bu sessizliği yine iktisat vekili Tevfik Rüştü Bey bozdu. Düşüncelerinde çok kararlı olduğu belliydi. Yüksek sesle, evet Hristiyanlığı yazalım diyorum. Çünkü İslamiyet terakkiye yani gelişmeye manidir, engeldir. Bu din ile yürünmez, mahvoluruz ve kimse de bize ehemmiyet vermez. Tevfik Rüştü Bey'in bu derece açık ve net biçimde Hristiyanlığı savunması Kazım Karabekir'i çok şaşırtmıştı. Türklerin yüzyıllar önce benimsediği bir dinden vazgeçmesi nasıl savunulabilirdi? Bu nasıl bir anlayıştı? Doğrusu akla almıyordu. O da Mustafa Kemal'e çevirdi gözlerini. Ondan bir konuşma bekliyor ve tüm bu saçma konuşmalara bir son vermesini istiyordu. Ama Mustafa Kemal başından beri takındığı tavrı değiştirmeye hiç niyetli görünmüyordu. Zaten o dolaylı yoldan görüşlerini dile getirmek istediğinde İsmet Bey İnönü devreye girer ve konuşurdu. Bütün bunlar İşmen'in süslemeleri. Karabekir'de böyle ifadeler bulunmuyor. Karabekir anladı ki Tevfik Rüştü Bey ile iyice kapışması gerekecekti. İslamiyet'in terakkiye mani olduğu Avrupalıların uydurmasıdır diye yüksek sesle çıkıştı. Karabekir'e göre Batı askeri ve kültürel yönden yok edemediği Türkiye'yi dinini değiştirerek yok etmek istiyordu. Bunun üzerine Nafıa Vekili Fevzi Bey Pirinçioğlu atıldı. Evet Karabekir, Türkleri İslamlığı kabul ettikleri için böyle kaldılar. Ve İslam kaldıkça da bu halde kalmaya mahkumdurlar. Bunun için İslam kalmayacağız. Kazım Karabekir'in savunmada kaldığı bu toplantıda giderek karşı fikirler ortaya atılıyor ve toplantı son derece elektrikli havaya bürünüyordu. Ancak şu bir gerçekti, Türkiye'nin Hristiyan olmasını isteyenlerle Müslüman kalmasını isteyenler arasındaki mücadelede taraflar başa baştı ve fikir mücadelesinden kimse galip gelemiyordu. Bunlar da işimin eklemeleri, Karabekir'de bu ifadeler yok. Havanın daha da gerginleşmesi ve konuşmalardan bir sonuç alınamaması üzerine Mustafa Kemal ilk kez konuşuyor ve müzakereler çok hararetlendi. Burada kesiyorum diyerek toplantıyı erteliyordu. Bu acayip yazının kaynağı Karabekir'in son anılarıdır. Dipnot. Kazım Karabekir anlatıyor, sayfa 86-88-95, Paşaların Kavgası sayfa 145-148-157-162-163. Karabekir, Fethi Okyar ve Mahmud Esat Bozkurt'un da Tevfik Rüştü Aras doğrultusunda konuştuklarını iddia etmektedir. Bülent İşmen bu iki kişiyi es geçmiş, buna karşılık Karabekir hiç sözünü etmediği halde zavallı Fevzi Bey'i eklemiş. Bari doğru dürüst aktarsaydı şu masalı. Söz konusu kişilerin hayatları ortada, anıları, kitapları elde, yaptıkları belgelerde, çoğunun ailesi yaşıyor. Bu insanların Türkleri Hristiyan yapmak gibi imkansız, aptalca bir hevese kapılabileceğini düşünmek bile günahtır. Fethi Okyar'ın anıları, üç devirde bir adam, güncesi, hayat tarih mecmuası, 1973, 1. ve 2. sayılar, Türk Kültürü Dergisi 82. sayı. Tevfik Rüştü Aras'ın görüşleri, görüşlerim 2 cilt, İstanbul 1945-1968. Mahmud Esat Bozkurt, Atatürk İhtilali, Altın Kitaplar, İstanbul 2. baskı 1967. M. Esat'ın hayatını yazan Cihan Yamakoğlu şöyle diyor. Laiklik yanlısı M. Esat Bey ve ötekilerin kesin bir Allah inançları vardır. Aile hayatlarında uygulanan İslami yaşayış ve davranışa karşı çıkmadıkları gibi teşvikçi ve yardımcı olmuşlardır. Mesela ülkemizde laik eğitim başlatılıp din dersleri kaldırılınca M. Esat Bey 3 çocuğuna Büyükada imamına evinde din dersleri öğrettirmiştir. Hanımı Feheda Hanım ise evinde Kur'an okuturdu. Bütün bunlar M. Esat Bey'in bilgisi altında yapılırdı. Faruk Nafiz Çamlıbel onun için kafasıyla garpli, kalbiyle şarklıydı der. Mahmud Esat Bozkurt sayfa 42. Karabekir bu insanların Hristiyanlığı savunduklarını iddia ediyor. Allah şaşırtmasın. Ama Bülent İşmen Karabekir'in anlattıklarını değiştirmiş, M. Esat Bey'i çıkartmış, allayıp pullamış ve özellikle Mustafa Kemal'i vurgulayarak aktarmış. Anlattıkları doğruymuş gibi yazısının sonunda da şöyle diyor. Evet, Mustafa Kemal'in yıllar boyu kah gizli kah açıkça yaptığı çalışmalar onun amacına ulaşmasını sağlayamadı. Bu maksatlı ve uyduruk iddianın içeriğine değinmeyeceğim bile. Çünkü baştan aşağı insafsız, kaba bir masal. Masal olduğunu anlamak için olayın geçtiği tarihi hatırlamak yeter. 18 Temmuz 1923 1. A. Bu tarihte İsmet Paşa Lozan'dadır. Anlaşma 6 gün sonra 24 Temmuz 1923 günü imza edilecek. B. O tarihte ziraat vekaleti de yok. İlk defa 5 Mart 1924'te kurulacak. Devlet Teşkilatı Rehberi sayfa 399 Todeyi Yayınları Ankara 1986. Sabri Toprak o tarihte milletvekili de değil. İlk olarak 2. meclise katılacak ve 3 Mart 1925 ile 1 Kasım 1927 arasında ziraat vekilliği yapacak. Türk Parlamento Tarihi 2. dönem 3. sayfa 681. C. 1. ve 2. dönem milletvekilleri arasında Rafet adında biri bulunmamaktadır. D. Ziya Gökalp de o tarihte milletvekili değil. 2. dönemde milletvekili seçilir ve mazbatası 13 Ağustos 1923'te onaylanır. E. 18 Temmuz 1923 tarihinde iktisat vekili Tevfik Rüştü Aras değil M. Esat Bozkurt. Türk Parlamento Tarihi 1. dönem 1. yıl sayfa 831. F. Tevfik Rüştü Aras da o tarihte Sıhhiye vekili adı geçen eser sayfa 832. G. 15 Temmuz 1923'te 1. heyeti ilmiye toplanmıştır. Olağanüstü yüklü bir gündemi vardır. Görüşmeler 15 Ağustos'a kadar sürecektir. Matbuat Umum Müdürü Ahmet Ağaoğlu ile Marif Vekaleti Telif ve Tercüme Encümeni Başkanı Ziya Gökalp de bu heyetin üyeleridir. Genel kurul ve komisyon görüşmelerine katılmaktadırlar. Dipnot, heyetin üyeleri gündemi ve çalışma usulleri için Hasan Ali Yücel, Türkiye'de Orta Öğretim sayfa 20-21. Ahmet Ağaoğlu ile Ziya Gökalp bu toplantıda ne arıyorlar? Yoksa bu hazretler aynı anda iki yerde birden bulunabilecek yetideler mi? Birçok yanlış arasında birkaç da doğru. Eh, çalışmayan bir saat bile günde iki defa doğruyu gösterir. 2. Bu iki gün milli mücadelenin belki de en heyecanlı günleri. Çünkü milli mücadelenin finali yaşanıyor. İsmet Paşa'dan görüşmelerin tamamlandığını ve işin imzaya kaldığını bildiren telgraf gelmiş, 4 yıllık mücadele noktalanmış. Dipnot Bilal Nevşimşir, Lozan Telgrafları 2. sayfa 581. Lozan Kurulu anlaşmayı imza için yetkilendirilmeyi bekliyor, hükümet ise ağırdan alıyor. İsmet İnönü Hatıralar 2. sayfa 144-148, Rauf Orbay Hatıraları Yakın Tarihimiz 4. sayfa 83, Kazım Özer Atatürk'ten Anılar sayfa 22, Nutuk 2. sayfa 256-259. Sabrı tükenen İsmet Paşa 18 Temmuz 1923 günü Mustafa Kemal'e hükümetin tavrından şikayet eden sert bir telgraf çeker. Lozan Telgrafları 2. sayfa 582-584. İsmet Paşa ile Rauf Bey arasında Lozan görüşmelerinin ikinci dönemi boyunca sürüp gitmiş ciddi bir gerginlik vardır. Rauf Orbay, Hatıraları, Yakın Tarihimiz 4. sayfa 53-55. Mustafa Kemal sık sık araya girmek zorunda kalmıştır. Yine araya girer, Rauf Bey ve hükümet üyeleriyle görüştükten sonra 19 Temmuz günü İsmet Paşa'ya anlaşmanın imzalanmasının uygun görüldüğünü bildirir. Adı geçen eser sayfa 584. Dipnot, telgraftan bir cümle, hiç kimsede tereddüt yoktur. İşte Karabekir'e ve onun iddiasını sürdürenlere göre tam da bu sırada işin son günü, sonuca bir adım kala Mustafa Kemal Lozan'ı Mozan'ı bir yana koymuş, İsmet Paşa ve Rauf Bey'i kendi hallerine bırakmış, 4-5 bakan ve birkaç milletvekili adayıyla oturmuş geniş geniş din sorununu görüşüyormuş. Akla sığar mı bu? Yazana da inana da gülerler. 3. Karabekir bu toplantının anayasada yapılacak değişikliklerle ilgili olduğunu ileri sürüyor. Kazım Karabekir anlatıyor sayfa 85, Paşaların Kavgası sayfa 145. Oysa anayasada ilk değişiklik hazırlığı Cumhuriyet'in ilanından 29 Ekim 1923 bir gün önce yapılacak. Kazım Özarp, Atatürk'ten Anılar sayfa 26-27, Türk Parlamento Tarihi 2. dönem 1. yıl sayfa 195. 29 Ekim günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüp kabul edilecektir. İkinci devre, zabıt cerideleri 3. sayfa 89-99. Yani Karabekir'in ileri sürdüğü tarihten 3,5 ay sonra. 4. 40 yıllık Müslüman Tevfik Rüştü Aras ve arkadaşları Hristiyanlığı ne bilirler? Madem bu kadar ısrarlılardı, sonra neden Hristiyan olmadılar? Velhasıl hangi yandan bakarsanız baksanız ayıp, yanlış, gerçeğe aykırı ve akla ziyan bir masal. Dipnot, Abdurrahman Dilipak ise bu masalı bir başka açıdan Kemalizm adındaki kitabında Cafer Tayyar Paşa'nın hatıratı olarak sunuyor. Sayfa 242-244. Aşağıda içeriğin de iyice değiştirdiğini göreceğiz. 5. M. Esat Bozkurt, Atatürk İhtilali adlı kitabında bu olayın aslını anlatmaktadır. Sayfa 341-343. Toplantının 1924 Anayasası hazırlığı ile ilgili olduğu, tartışılan konunun da Karabekir'in yansıtmaya çalıştığı gibi Müslümanlık ya da Hristiyanlık değil, laiklik olduğu anlaşılmaktadır. Mahmut Esat Bozkurt diyor ki, hiç unutmam, 2. Teşkilat-ı Esasiye Projesi vekillerden ve milletvekillerinden kurulu özel bir kurum, yani komisyon tarafından, Atatürk'ün başkanlığında Ankara İstasyonu'ndaki Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü binasında konuşulurken, din ile ilgili maddelerin projeden çıkarılmasını ben teklif etmiştim. Dinle devlet işlerinin birbirine karışması Türk milletinin felaket sebebi olduğunu ileri sürmüştüm. Yalnız bizim değil, Roma Devleti'nin yıkılış sebebinin Hristiyanlık olduğunu iddia etmiştim. Karabekir fikrime asabiyetle hücum etti. Bay Fethi Okyar, canım böyle şeyleri karıştırmayalım, biz ihtilalci miyiz, devlet idarecileri miyiz diyerek meseleyi kapatmak istedi. Atatürk zamanı gelir deyince dinle ilgili maddeler projede bırakıldı. Nihayet Türkiye Cumhuriyeti laik cumhuriyet oldu. Yani insanlarca kutsal olan din, hükümdarların yahut herhangi bir şefin elinde oyuncak olmaktan kurtarılarak, el değmeyen ve ebedi olan vicdanlara mal edildi. Din ancak vicdanlar içinde emin ve masumdur. Dipnot, Karabekir Bozkurt'un ifadesini kabul etmiyor. Diyor ki, Mahmut Esat Bey hiç unutmam dediğine göre notlarını günü gününe tutmadı, sonradan aklına geleni yazdığı anlaşılıyor. Tevfik Rüştü Bey'den bahsetmediği gibi Fethi Okyar ve Atatürk'e de söylemediklerini söyletmişler. Paşaların Kavgası sayfa 148 dipnot. Karabekir'in günü gününe tuttuğunu ileri sürdüğü notlarında gördük. Biri bile doğru değildi. Ama anılarında bu son iddiasını ısrarla geliştirip sürdürüyor. Şu farkla ki bundan sonraki sahneler ve aktardığı konuşmalar hep iki kişi arasında ve yalnızlarken geçmektedir. Ne tanık var, ne belge, ne gerçeklerle uygunluk, ne gelişimde tutarlılık. Olay bu kadar basit. Ama bir kahraman Alaturka siyasete bulaşıp sonra da devre dışı kalınca neler icat edip yazabiliyor? Ve bir genç yazar bu masalı nasıl da süsleyip püsleyip yeniden pazara sürebiliyor? Dipnot, bu masalın Abdurrahman Dilipak versiyonu da şöyle. CHP iktidarı Hristiyanlığın resmi dini olarak kabulü için ciddi çalışmalar yapıyordu. Kazım Karabekir Paşa bu görüşe karşı çıkarak şöyle demişti. İslamiyet'in terakkiye mani olduğu Avrupalıların uydurmasıdır. Bu meseleyi istediğiniz kadar münakaşa edebilirsiniz. Fakat münakaşaya tahammülü olmayan bir mesele varsa din değiştirmek gayretidir. Dilipak, Türk Edebiyatı Dergisi'nin 1988 Mart sayısına dayandığını belirterek şöyle devam ediyor. Bir başka hatıra da şöyle. 18 Temmuz 1923'te mecliste yeni bir teşkilat-ı esasi anayasa yapılması konusu tartışılmaktadır. Tevfik Rüştü Bey teşkilat-ı esasiyle dinimiz apaçık yazılmalıdır diye konuşmaktadır. Bundan sonrasını Kazım Karabekir'den dinleyelim. Ben söz aldım ve sordum. Teşkilat-ı esasiyede dinimizin İslam olduğu yazılıdır. Tevfik Rüştü Bey hangi kanaate aykıracaksın ve teşkilat-ı esasiyeye hangi dini yazdıracaksın, Hristiyanlığı mı? Bu sırada M. Esat Bey söz aldı ve sertçe cevap verdi. Evet, Hristiyanlığı, çünkü İslam terakkiye manidir. Bu dinle yürümez ve de kimse bize ehemmiyet vermez. Kazım Karabekir'in cevabı üzerine bu kez de Fethi Bey söz alarak, evet Karabekir, Türkler İslamlığı kabul ettiklerinden böyle kaldılar ve İslam kaldıkça da bu halde kalmaya mahkumdurlar. Bunun için İslam kalmayacağız dedi. Bunun üzerine Kazım Karabekir vesaire vesaire vesaire. Cumhuriyete giden yol sayfa 329-330. Tek anı ikiye bölünmüş, konu henüz toplanmamış olan meclise taşınmış ve var olmayan mecliste henüz söz konusu bile olmayan anayasa görüşmelerine aktarılmış. Sanki bir halk hikayesi, her meddah bir başka biçimde anlatıyor. Bu ayıp masalın birkaç versiyonu daha var. 3.4 Karabekir'in yakın tarihe meraklı damadı. Karabekir'in damadı Profesör Faruk Özerengin, kayınpederinin anısına saygıyla bağlı, her kelimesini ciddiye alan ve doğru kabul eden yüksek mühendis bir bilim adamı. Teklif adlı derginin verdiği bilgiye göre 1942 yılından beri de özellikle yakın tarihimiz hakkında araştırmalar yapıyor ve Kazım Karabekir'in eserlerinin neşriyle uğraşıyormuş. 1987 6. sayı. Özerengin, Uğur Mumcu ile İsmet Bozdağ'ın 1990 ve 1991 yıllarında bütününü yayımladıkları anıların özellikle Mustafa Kemal aleyhindeki bazı parçalarını daha önce de bazı gazetelere vermiştir. 1987 yılında Teklif Dergisi muhabiri Abdullah Yılmaz kendisiyle uzun bir röportaj yapar. Özerengin de 25 yıldır araştırdığı yakın tarihimiz hakkında geniş bilgi verir ve yine Karabekir'in son anılarından bazı parçaları açıklar. Dipnot, Hasan Hüseyin Ceylan, Devlet Din İlişkileri adlı kitabının birinci cildinde bu röportajın tamamına yer vermiştir. Sayfa 407-427. Röportajı şöyle sunuyor. Söz konusu röportaj dönemin tüm haksızlıklarına ışık tutar mahiyettedir. Tabii konuşan ve tarihi değerlendiren kişinin Karabekir'in damadı olması, konuşmayı tarihi kılan hususlardan biri yapmıştır. Sayfa 407. Röportajı okuyunca ne kadar tarihi olduğunu anlayacaksınız. Şimdi paşa masalları dinleyerek yetişmiş olan bu 25 yıllık araştırmacı bilim adamı ve damadın yakın tarihimiz hakkında verdiği bilgilerden bazılarını aktarıyorum. Hepsini aktaramadığım için üzgünüm. Oysa Özerengin'in hukuk, siyaset bilimi, tarih ve askerlik hakkındaki harika görüşlerini okuyarak daha uzun bir süre hoşça vakit geçirebilirdiniz. Diyor ki, Mustafa Kemal Paşa bütün iktidarı avucunda toplayabilmek, padişahlığı atmak, kendisi hem Büyük Millet Meclisi reisi hem cumhurbaşkanı hem halife olmak suretiyle bütün gücü elinde toplama hareketine girişmiştir. Hemen bu üç makam bir araya gelmez ki diye itiraz etmeyin. Özerengin daha işin başında, asıl inciler yolda. Daha sonra birden fikirler değişti. Bu sefer de laisizm ve aşırı din düşmanlığı şeklinde bir cereyan Ankara'da doğdu. Doğdu da ne oldu ah hocam? Camiler mi kapatıldı? Namaz kılmak, oruç tutmak, fitre ve zekat vermek, kurban kesmek, mevlid okutmak, dini bayramları kutlamak, dini yayın yapmak ve okumak, Müslüman olmak mı yasaklandı? Dinimizi çağın gerçeklerine göre yorumlamak, yani içtihat kapısını aralamak istek ve umuduyla bazı görüşmeler yapılmış ama yazık ki sürdürülmemiştir. Bu ihtiyaç bugün için de geçerli. Dipnot: 700 yıllık eserlerle bu dinin hala ihtiyacatını kabil mi telafi asla, doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Mehmet Akif Ersoy, Safahat, sayfa 348. Özerengin, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucularından Cafer Tayyar Paşa'nın düşüncelerini de aktarıyor. Cafer Tayyar Paşa özetle diyormuş ki, biz devlet kapitalizmini değil, Amerikan liberalizmini esas almıştık. Onlar da dine hürmetkardır. Bunun için bu partiyi kurduk. Bunun üzerine Doğu'da bütün İstiklal Harbi sırasında hiçbir isyan çıkmamışken, nasıl olduysa oldu, Doğu'da isyana yönelik kıpırtılar başladı. Bunu dahiliye vekaleti bildiği halde gerektiğinde tedbirler alınmamak suretiyle isyana dönüştü. Başvekil Fethi Bey istifa etti. İsmet Paşa başvekilliğe gelir gelmez takrir-i sükun kanunu çıkardı ve meclisteki bütün gayretlere rağmen meclisi o gün tatil ilan etti. Meclis zabıtlarını çıkarırlarsa görürler. O tarihte devlet kapitalizmi söz konusu bile değil ya, neyse. Paşa'nın terakkiberber Cumhuriyet Fırkası'nın programı hakkında söylediklerini değerlendirmeyi de okuyuculara bırakarak verdiği öbür bilgilere geçiyorum. A. Cafer Tayyar Paşa Şeyh Said isyanının çıkmasına sırf terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kapattırmak amacıyla Halk Partisi iktidarının göz yumduğunu ima ediyor galiba. Yepyeni bir varsayım, meraklısının dikkatine sunarım. Dipnot. O sırada dahiliye vekili Recep Peker'dir. Recep Peker, Cafer Tayyar Paşa'nın iddiasının tam aksine Fethi Bey'in olayı küçümsemesi üzerine istifa eder. Olay gelişince Fethi Bey hükümeti de olay bölgesinde sıkı yönetim ilan eder ama çok geç kalmıştır. Eleştiriler üzerine başbakanlıktan ayrılacaktır. Bu konu ile ilgili kitaplar Behçet Cemal Şeyh Said İsyanı, Metin Toker Şeyh Said ve İsyanı, Uğur Mumcu Kürt İslam Ayaklanması. B. Paşa'nın Anadolu'daki olaylardan hiç haberi olmadığı, sonradan da hiç ilgilenmediği anlaşılıyor. Milli mücadele sırasında doğuda patlayan isyanları sayıyorum. 1. Ali Batı İsyanı 11 Mayıs 1919, 18 Ağustos 1919, Tih 6. cilt sayfa 40-43. 2. Cemil Çeto olayı 20 Mayıs 1920, 7 Haziran 1920 adı geçen eser sayfa 180. 3. Milli Aşireti olayı 1 Haziran 1920, 8 Eylül 1920 adı geçen eser sayfa 179. 4. Koçgiri İsyanı 6 Mart 1921, 17 Haziran 1921 adı geçen eser sayfa 259-280. C. Takriri sükun kanununu hazırlayıp öneren gerçekten İsmet Paşa hükümetidir. Ama Cafer Tayyar Paşa ayrıca meclisteki bütün gayrete rağmen İsmet Paşa'nın meclisi o gün tatil ettiğini ileri sürüyor ve kesin bir dille de ekliyor. Meclis zabıtlarını çıkarırlarsa görürler. Ben de tam bir itaatle meclis zabıtlarını çıkarıyor ve takriri sükun kanununun kabul edildiği tarihteki 4 Mart 1925 zabıt ceridesini açıyorum. İkinci dönem 15. sayfa 131-154. Koca Paşa herhalde uydurmaz, anlaşılan hayal görmüş ve hayalini anlatmış. Çünkü ne bir tatil önerisi var, ne meclisin buna karşı bir gayreti, ne de böyle bir karar. Meclis bundan sonra da hem de daha sık toplanarak çalışmaya devam etmiştir. Meclis 22 Nisan 1925'te o zamanki anayasanın 14. maddesi gereğince yaz tatiline girecektir.